Ayrım 40.
Özetlersek, cihanın binbir çeşit olaylara gebe olan bugünkü esrarengiz gidişi içerisinde geleceği kendi inkılabının mukadderatına bağlayan inkılap neslimizin muhtaç olduğu inkılap şevkini her zaman uyanık tutmak ve inkılabımızın bir bakışta idrakimizi durdurur gibi görünen coşkun ve mürekkep cereyanına daima hakim kalabilmek için onun prensiplerini hududu muayyen kriteriyumlar şeklinde bilmeye, benimsemeye ve benimsetmeye mecburuz. Kadro bunun için çıkıyor. Bu sunuş yazısı devrimin, inkılabın tutarlı bir ideoloji gereksinimini ortaya koyuyor. Kadronun devrime yönelik düşüncelerini ilk kez 5 Ocak 1931'de Şevket Süreyya, Türk Ocağı salonunda verdiği bir konferansta açıklamıştır. Bu konferans ileride yayınlanacak olan İnkılap ve Kadro adlı kitabının özünü oluşturmuştur. Şevket Süreyya, Kadro dergisini çıkarmadaki amacı Tek Adam isimli yapıtında şöyle açıklamaktadır. Öyle görünüyor ki biz, Türkiye'de bir inkılap gerçeği ile karşı karşıyayız ama bir inkılap nazariyesi ve felsefesi ile karşı karşıya değiliz. Madem ki bir inkılap vardır, o halde bu inkılabın bir de izahı olmalıdır. Nitekim bir aydın kadro hem de Mustafa Kemal'in hayatında ve onun gözleri önünde gene de Türk inkılabının ideolojisini kendi açısından derlemek, aydınlatmak ve terkip etmek çabasına girmiştir. Bu hareket kadro hareketidir. Vedat Nedim Tör, birinci sayıdaki Müstemleke İktisadiyatından Millet İktisadiyatına başlıklı yazısında, Türk inkılabının ekonomik yaklaşımı konusunda kadrocuların düşüncesini ortaya koymaktadır. Harp sonu iktisadiyatının üç büyük meselesi vardır. 1. Kapitalist iktisat sistemi yerine komünist iktisat sistemini kurmak. Bunu Rusya halletmeye çalışıyor. 2. Kapitalist iktisat sistemini kurtarmak. Bu işle cemiyeti akvam, milletler cemiyeti uğraşıyor. 3. Müstemleke iktisadiyatı yerine müstakil, bağımsız millet iktisadiyatı yaratmak. Bu da Türkiye Cumhuriyeti'ne düşüyor. Yabancı uzmanların öne sürdükleri tedbirler, inkılabımızın ruhuna ve hedeflerine tamamen aykırı bir mahiyettedir. Onlar, bizim milli sanayi siyasetimize muarrızdırlar. Onlar, bizim gümrük siyasetimize muarrızdırlar. Onlar, bizim maliye siyasetimize muarrızdırlar. Halbuki, Türkiye Cumhuriyeti'nin iktisat davası ile Osmanlı İmparatorluğu'nun iktisat davası arasında hiçbir münasebet yoktur. Devletin bir millet iktisadiyatı yaratmak cehdini bir millet işi haline sokmadık. Bütün dünya anarşik iktisattan planlı iktisada doğru yürüyor. Belli başlı sanayi şubelerinde gördüğümüz tröstler, karteller, konsernler, sonra konjonktür tetkikat müesseseleri, kooperatifleşme teşebbüsleri vesaire hep bu hareketin neticeleridir. Biz öyle bir planlı faaliyete her milletten daha ziyade muhtacız. Çünkü iktisadi bünyemizi değiştiriyoruz. Şuurlu iktisat siyasetine geçiyoruz. Şuurun en canlı nişanesi ise program ve plandır. Görüldüğü gibi 30'lu yılların iktisat politikasının uyması gereken ilkeler bu yazıda ortaya konmuştur. Kadronun sayılarını gözden geçirdiğimiz zaman şu noktaların öne çıkarıldığını görmekteyiz. İleri kapitalist ülkelerde önemli bir rol oynayan sınıf çelişkisi Türkiye için söz konusu değildir. Bu nedenle sınıfsız, imtiyazsız bir toplum yaratma olanağına sahibiz. Yani ezen ve ezilen ya da sömüren ve sömürülen yığınların olmaması bir birleşik millet ekonomisini yaratma olanağı verebilir. Örneğin Vedat Nedim Tör'ün derginin 15. sayısındaki yazısı bu yaklaşımı şöyle ortaya koymaktadır. Her inkılap, yeni bir devlet tipi yaratma ve kurma savaşıdır. Cihanda müstemlekeci ve müstemleke milletler tezatının tasfiyesi tarihini Türk inkılabı açmıştır. O halde inkılap Türkiye'sinin devleti ne Fransız inkılabının doğurduğu bir burjuva devleti ne de komünist inkılabının kurduğu bir proletarya devleti olabilir. Yeni Türk devleti geri teknikli bir yarı müstemleke milletinin millet olarak hem iktisaden hem de siyaseten kurtuluşu davasının tarihte ilk mümessilidir. Böylece devletin sınıflardan bağımsız yeni tip bir devlet olduğu iddiası öne çıkarılmaktadır. Ekonomide serbest piyasa düzeninin anarşik yapısı yerine planlı döneme geçilmesi ağırlıklı bir biçimde istenmektedir. Şevket Süreyya, kadronun 5. sayısında plan mefhumu hakkında başlıklı yazısında önce şu hükmün altını çiziyor. Şimdi Avrupa'da herkes tezatların tasfiyesi ve plan namına konuşuyor. Bu sebepledir ki plan şimdi Avrupa'nın fetişleşmiş remzidir. Planlı iktisat nizamı ancak bir millet iktisadı nizamıdır. Türkiye'nin içinde bulunduğu Milli Kurtuluş Hareketi noktayı nazarından plan, ancak memleketin başlıca iktisat mıntıkalarında faaliyette bulunan ve milli iktisadın mukadderatına hakim olup, onun vasfını ve mahiyetini tayin eden başlıca iktisat branşlarının tanzimi veya kurtuluşu şeklinde ifade edilebilir. Altı çizilen bu noktalardan sonra yazıda şu yaklaşımlara yer verilmiştir. Ne tezadın, ne reaksiyonun, ne millet bünyesine bir inkılabın ifadesi olmayan, siyaseten müstakil ve iktisaden cüzü, tam, tezatsız ve reaksiyonsuz bir yeni millet tipinde tam manasını alacak olan yeni bir nizam-ı alem ilk defa Türk Milli Kurtuluş Hareketi'nde kemalini bulacaktır. Hem müstakil hem tezatsız milleti bütün fonksiyonları nizam altına alınmış, bütün mekanizması idrak edilmiş, hem kendi cemiyeti içindeki kanuniyetleri hem üstünde yaşadığı tabiatın kör ve asi kuvvetlerini tahakküm altına almış, fakat bütün milli bünyesi ve milli hususiyetleri masum yeni bir millet tipini cihana ilk defa Türk milleti veriyor. Daha önce de belirttiğimiz gibi Moskova ve Roma'daki taban tabana zıt düzenler kadroda ele alınmıştır. 6. sayının başyazısında şu ilginç yargılara rastlamaktayız. Ankara, Moskova ve Roma, harp sonu devrinde her biri bir başka mahiyet ifade eden üç büyük cemiyet hareketinin üç merkezi ve üç mihveridir. Metot ve ahlak iştiraki Ankara, Moskova ve Roma'nın müşterek seciyesini teşkil edecektir denilebilir. Aynı sayıda Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Ankara, Moskova, Roma başlıklı yazı dizisi de başlıyordu. Fransız devriminden başlayarak dünyadaki gelişimleri ele alan bu yazıda çok ilginç değerlendirmeler yer almaktadır. İnkılap Türkiye'deki konusunda şu gerçekçi tespit yapılmaktadır. Bazı şeylerin adı değişmekle mahiyetlerini değiştirilebileceği zannı, inkılap hareketinin bizde yarım yamalak kalmasına sebep olan amillerinden biridir. Türk inkılapçıları lüzumundan fazla iyimserdirler. Bunlar arasında birçokları hükümetin bilmem kaç yıl evvel verdiği bir kararın veya meclisten çıkmış bilmem hangi kanunun hayatta bir tatbik ve tahakkuk sahası bulduğuna kanidir. Halbuki bugün inkılabımızın bu 10. yılında hile-i şeriyesiz şapka ve kasket giyenler, kanunu medeniyeye göre evlenip boşananlar ve yeni harflerle yazıp okuyanlar bütün Türkiye'de 10 bin kişiyi geçmez. Bütün Anadolu kasabalarında, Ankara'nın, İzmir'in, İstanbul'un bütün kenar mahallelerinde kadınlar sımsıkı kapalıdır, kocalarına şeriatça bağlıdır. Kadro, hemen tüm yaşamı süresince demokrasi ve demokratikleşme yönünde hiçbir ciddi katkıda bulunmamıştır. Aksine, merkezi otoritesi yüksek rejimlere öykünmüş, fakat onlara koşut bir üçüncü yolu önermiştir. Şubat 1933'te çıkan 14. sayısının kadro imzalı başyazısında şunlar söylenmektedir. Faşist İtalya, buğday harbinin zafer rakamlarını, kara gömleklerinin genç yığınlarına birer bayrak gibi bir ihtilal kokardı gibi taşıttı. Sovyet Rusya, 1. 5 yıllık planın soluğu dinmeden 2. 5 yıllık planın hamle hesabını geçti. Yeni Almanya, iktidara geçtiği gün radyolarının ağzını dünyaya çevirdi ve sesin değiştiğini haykırdı. Biz ise inkılap aleyhine yürümek, Bursa'daki gerici gösteri kastediliyor, küstahlığını gösterenlerin karşısına efkaf müdürleri ve zabıtayı belediye memurları sevk ediyoruz. Aynı gün Bursa münevverleri mutlaka ya bir piyesin sahneye konulması yahut da bir konserin tertibi ile meşguldü. Gençlik müesseselerini politikalaştırmayacağız diye inkılap nesline uslu ve çelebi terbiyesi vermekte olduğumuzun acaba farkında mıyız? İsterdik ki türbelerin dibinde, şadırvanların yol ağzında türeyen çıyanlar, cumhuriyet memurlarının şerefini sokmaya çalışırken, Taşkın bir Bursa gençliğinin şuurlu reaksiyonu neticesinde hampaları olan Tatarların, Arnavutların, Boşnakların, Mütlevves davalarıyla beraber süprüntü yığını gibi şehrin dışına çoktan sürülmüş bulunsun. Bütün bir cephe. Bir cephe ki yarılıncaya ve çözülünceye kadar hiç olmazsa iki nesil eskitir. İşte düşmanlarımız. Bütün gençliğe bunlar gösterilecek, bunlar anlatılacak ve genç yumruklar bunların kafasına inecek. Fakat gençliğin bu kuvvetlere saldırması için rejimin siyasi görüşünün olması ve bu görüşün içinde pişmesi lazımdır. Cumhuriyetin 10. yılında mevcut siyasi düzene karşı bir gösteri yapılması bile bir panik düşüncesini gündeme getiriyor. Hemen gençliğin Sovyetlerin Komsomol, İtalya'nın faşist kara gömleklileri ve Nazilerin SA'ları biçiminde örgütlenmesi ima edilmektedir. Hele gençliğin düzenin tek parti düzeni, siyasi görüşü doğrultusu uyarınca saldırıya geçmesini istemek bir anlamda Nazi saldırganlığını anımsatmaktadır. Düzenin altyapıyı da kucaklayan bir ideolojisi olmaması kaçınılmaz bir şekilde böylesine önerilerin oluşmasına neden olmaktadır. Vedat Nedim Tör, 15. sayıdaki yazısında yukarıda yansıttığımız düşüncelere karşıt şu yargıyı ileri sürmektedir. Türk milleti, devlet otoritesine inanan ve hürmet eden bir millettir. Başa yani şefe ve devlete o kadar büyük bir kıymet verir ki darbı meselini bile yapmıştır. Biz, milli kurtuluş hareketimizi muayyen bir sınıfın kurtuluşu hesabına yapmadık. Bizde devlet, bir sınıflaşmanın neticesi değil, bir milletleşmenin ifadesidir. Kadro dergisi, devletçilik ilkesine de özel bir önem vermiştir. Vedat Nedim Tör, bunu bir önce sözünü ettiğimiz yazısında şöyle açıklamaktadır. Devlet, yani millet sermayesi ve emeğiyle kurulduktan ve kârlı bir hale getirildikten sonra, milletin içinden çıkacak küçük bir sermayedar zümresine mal etmek istemek ve böylelikle milletin sınıflaşmasına yol açmak. Hayır, böyle bir siyasete devletçi ve milletçi bir siyaset denemez. Aynı yazar bir başka yazısında da şu kesin hükmü vermektedir. Açık bir irtica hareketi karşısında bulunduğumuzun herhalde farkındasınızdır. Saflar artık keskin çizgilerle ayrılmalı. İnkılabımızın prensiplerine sadık, hakiki Türk devletçileri bir yana, ihtibasa uğramış liberaller öbür yana. Olayı bir boyutunu da 21. sayının 32. sayısında çerçeve içindeki şu ibarede buluyoruz. Hükümetçilik başka, devletçilik yine başkadır. Hükümetçilik bir idare tarzıdır, devletçilik bir cemiyet tarzıdır. Birincisi bürokratik, ikincisi sosyal sistemdir. Devletçilik üzerindeki bu yaklaşım, liberal ekonomi yanlısı çevrelerden önemli eleştiriler aldı. Tartışmalara bir nokta koyan Başbakan İsmet Paşa'nın derginin 22. sayısındaki yazısı oldu. İsmet Paşa bu yazıda şu noktaların altına özenle çiziyordu. İktisatta devletçilik siyaseti bana her şeyden evvel bir müdafaa vasıtası olarak kendi lüzumunu gösterdi. Biz iktisatta devletçiliği inkişaf için ve yeni düzeni kurmak için de feyizli ve müsbet bir yol sayıyoruz. Demek istiyorum ki yalnız müdafaa gibi muhafazakar bir noktayı nazardan değil, ilerlemek ve inkişaf etmek gibi genişleyici politika için de müsbet ve en müessir vasıta sayıyoruz. Memleketin muhtaç olduğu sanayi teşkilatı, vesayeti, devletin yardımcı nezareti ve hatta doğrudan doğruya teşebbüsü olmaksızın kurabilmeyi saf dil olanlar düşünebilir. En serbest zannolunan bir sanat veya ticaret müreffeh olabilmek için mutlaka devletin yardımına ve müdahalesine ihtiyaç göstermektedir. Hususi müesseseler daima karlı çalışırlar ve devlet müesseseleri daima masraflı ve zararlı olur iddiası vardır. Bütün memleketin menfaatine tedbir alırken bazen yaktığı kömürün bedelini veya inhisarın varidatını düşünmeme vaziyetinde kalan devlet elbette serbest bir bezirgan gibi birçok ahvalde kâr etmeyecektir. Bundan daha tabii ne vardır? Ve zaten devletçiliğin memleket için en büyük bir faydası da ancak bazı ahvalde bu kadar cesurane tedbirler almasının mümkün olması ile izah edilebilir. Yapacağımız işler o kadar çok ve o kadar mühimdir ki bunlardan efradın yapabileceği kısmına vesayetimizi dağıtmamak elbette en makul şeydir. Mahaza benim kanaatimce bir işin efrada veya devlete ait olması o işin talep ettiği vesaitle ölçülemez. Meselenin bütün memlekete alakası veya hususi menfaatlere terk edilebilmesi ihtimalidir ki bu hususta karar vermeyi esas olacaktır. Gelecek 10 sene nihayetinde ümid ederim ki Türk devletçiliği memleketteki eserleri ve beynelmilel tesirleriyle iktisadiyatta devletçilik anlayışının en mütekabil ilmi ve şaheseri olarak zikrolunacaktır. İsmet Paşa bu yazısıyla şu noktalara parmak basmaktaydı. Devletçilik iktisadi bağımsızlığımızı savunmak için bir vasıtadır. İktisadi kalkınmaya devletçilikle ulaşabiliriz. Devletçiliğin ölçüsü çok söylendiği gibi bireylerin ve özel girişimcilerin yapamadığı işleri devletin görmesi biçiminde tanımlanamaz. Bilindiği gibi bu tanıma liberal ekonomiden yana olanlar dört elle sarılmışlardır. Kadronun savunduğu düşüncelere karşı basında birçok eleştiri ve polemik yer almıştır. Bunların içerisinde Ahmet Ağaoğlu ve Hüseyin Cahit'in yazıları önde gelir. Devletçiliğin kadro yazarlarının algıladığı gibi ele alınması Ağaoğlu'nu ürkütmüştü. Bu devletçiliğin komünist, sosyalist, faşist ve hatta demokratların tanımlarından farklı olduğuna değinen Ağaoğlu şunları yazmıştır. Bunlara göre devlet milli hayatın her safhasına müdahale edecek ve yalnız idare ve tanzim etmekle kalmayacaktır. Aynı zamanda kendisi bizzat müteşebbis olacaktır. Bunu yaparken tabiatıyla sınıf tezatlarının husule gelmesine, yani büyük sermayelerin vücuda gelmesine meydan vermeyecektir. Kadrocular komünist ve sosyalist değildirler. Fakat komünist ve sosyalist metotlarının hareketli taraftarıdırlar. Bunlar ağır suçlamalardı. Şevket Süreyya ve Ağaoğlu arasında büyük bir tartışma çıktı. Bu tartışmaya ilişkin yazılar Ocak 1933 ayının hemen büyük bir bölümünde Cumhuriyet Gazetesi'nde yer aldı. Tartışma fazla dal budak salınca Ağaoğlu'nun yazılarını ve polemiklerini bizzat Gazi durdurdu. Başvekilin yazısı kadroda çıkınca bu kez Milliyet Gazetesi dergiye karşı saldırıya geçti. Milliyet Gazetesi'nin sahip ve yöneticisi Siirt Milletvekili Mahmut Soydan, İş Bankası Yönetim Kurulu'ndaydı. Bu nedenle her zaman özel sektörcü olan İş Bankası çevresinin bir anlamda sözcülüğünü de yapmaktaydı. Soydan ve Milliyet doğrudan İsmet Paşa'yı hedeflemediler. Hatta yazdığı başyazıda şöyle bir değerlendirme de yaptı. İsmet Paşa Hazretleri, fırka programındaki devletçilik vasfını, komünist ve Marksist bir fırka programına hakim devletçiliğin aynı gibi göstermeye yeltenen gayri mesul unsurların iddialarına set çekmiş oluyordu. Orijinal ve milli olduğu iddiası ile ileri sürülen bazı tezlerin belki de farkına varılmadan komünist fırkasının kongre kararları, bu fırka müzakerelerinin zabıtları, Marksizm prensipleri ve tatbik esasları meyanında yer bulması dikkate değer. Böylece Mahmut Soydan olayı saptırarak bir çeşit muhbir vatandaşlık görevi yapıyordu. Hüseyin Cahit, Fikir Hareketleri dergisinde tam bir liberal demokrat olarak kadroyu eleştirdi. Ben, proletarya hakimiyetini, diktatörlüğünü değil, fikrin, vicdanın hürriyetini ve bütün milletin hakimiyetini müdafaa ediyorum. Milli hakimiyet rejiminde göze çarpan kusurların kızıl veya diktatörlüklerden biriyle ortadan kalkabileceğine kani değilim. M. Soydan'ın Milliyeti ve Yusuf Nadi'nin Cumhuriyeti saldırılarını açık kapalı sürdürdüler. Yunus Nadi, kadronun devrimin ideolojisini saptama uğraşına 28 Temmuz 1933'te Cumhuriyet Gazetesi'nin başyazısında dolaylı da olsa şu yanıtı veriyordu. Türk inkılabının derin manaları henüz tespit olunmuş değildir ve hatta bunları tespit edebilmekten henüz çok uzak bulunuyoruz. Gazetenin 1 Ağustos 1933 günkü sayısında ise Peyami Safa, bir kadrocu dostuma başlıklı yazısında itham dozunu daha da arttırarak şöyle yazıyordu. İster nasyonel sosyalizm, ister sosyal nasyonalizm densin. Bütün yaklaşım iki kelimeyle özetlenebilir. Türk faşizmi, Türk faşistleri tezlerine isim koymaktan çekinerek herkesin önünde eğilmeye mecbur edecek bir tabir bulmuşlardı, Kemalizm. Bütün bu tartışmalar kadronun ömrünün sonuna geldiğini ortaya koyuyordu. Beklenen son serbest fırkanın fesini anımsatacak biçimde geldi. Derginin Ekim 1934'te çıkan 34. sayısında ilk sayfada çerçeve içinde şu açıklama yer aldı. Okuyucularımıza: arkadaşımız ve imtiyaz sahibimiz Yakup Kadri Bey'in bir ecnebi memlekette hükümetimizi temsil vazifesiyle aramızdan ayrılması üzerine kadro gelecek sayıdan itibaren neşriyatını bir müddet için tatil edecektir. Kadro imzalı başyazı ise anlamlıdır. Bu yazıda okuyuculara şunlar anlatılmaktadır. Her kahramanın bir destancısı vardır. Destanlara geçmemiş kahramanlıklardan hiç kimsenin haberi olmaz. Hemen çoğu, derin ve ince bir intuition sahibi olan iş ve hareket adamları bunu iyi bilirler. Ve meydana koydukları eserin herkesten önce bunlar tarafından tasdik ve takdir edilmesini isterler. Zira halkın hafızası zayıftır, yüreği kaypaktır. Hiçbir şey yazılıp mühürlenmeden ona tevdi olunamaz. Kahraman için destancısız kalmaktan daha feci bir şey vardır. Kötü, beceriksiz ve anlayışsız bir destancının eline düşmek. Kadronun Aralık-Ocak 1934-1935 tarihli 35 ve 36 sayılı son nüshası bir fikir hareketini noktaladı. 3. Devrim ideolojisini arıyor. 2. Halk evleri. Halk evleri 19 Şubat 1932'de kurulmuştur. Temel amaç Türk inkılabını köylü, gençlik başta olmak üzere halk yığınlarına benimsetmekti. Ancak halk evi fikrinin kökeni 1910'lara yani Türk ocaklarına kadar uzatılabilir. Gerek Türk ocakları, gerekse halk evleri bir zorunluluk sonucu meydana gelmiş, ülkeye hayli yararlı olmuşlardır. 20. yüzyılın başında kendilerini devleti kurtarmak ve onarmakla yükümlü sayan asker sivil Osmanlı aydınları, ülke içindeki tüm etnik grupları ve ulusları aynı çatı altında Osmanlılık kavramı çevresinde toplamaya çalıştılar. 20. yüzyılın başında Osmanlı aydınları ve siyaset adamları açısından düşünür Yusuf Akçura'nın da belirttiği gibi üç tarzı siyaset politikaya egemen olmuştur. Bu üç tarzı siyaset Pan-İslamizm, Pan-Türkizm ve Osmanlılık'tır. Pan-İslamizm politikası 2. Abdülhamit döneminin başat siyaset tarzıydı. Jön Türklerin ilk döneminde Osmanlılık öne çıkmıştır. Ne var ki Balkanlarda başlayan ulusal bağımsızlık hareketleri Osmanlılık yaklaşımının sonunu getirmiştir. Pan-Türkizm işte bu aşamalardan sonra egemen bir yaklaşım olmuştur. Dış güçlerin imparatorluğu dağıtmak için kullandıkları, destekledikleri milliyetçi akımlar Balkan Savaşı ile imparatorluğu dağılma noktasına getirdi. 1912'den sonra Osmanlı Türk aydını, kökleri Tanzimat'a varan milliyetçiliği kendi amacı için yani devleti kurtarmak için kullanmaya başladı. Ziya Gökalp'in İttihat ve Terakki'nin düşün politikasını yönetmeye başlaması bu dönemin zorunlu kıldığı bir sonuçtur. Hatta Turan'a yönelik ideolojik hedef, Osmanlı İmparatorluğu içinde sağlanamayan birliği milli bir bütünleşmeye dönüştürme isteğinin bir göstergesidir. Türk ocakları bu çabaların ürünüdür. Bu kuruluş İttihat ve Terakki ile organik bir bağ içinde olmasa bile cemiyetin düşüncelerinin yayılmasında önemli bir rol oynamıştır. Ahmet Ağaoğlu, Yusuf Akçura, Mehmet Fuat Köprülü, Halide Edip Adıvar, Mehmet Emin Yurdakul, Hüseyin Cahit Yalçın, Akil Muhtar, Hüseyin Zade Ali, Hamdullah Supi Tanrıöver, Türk ocaklarının önde gelen düşünür ve önderleridir.